Somerset Maugham. Karınca ve Çekirge. Seslendiren Akın Altan. Daha küçücük bir çocukken, La Fontaine'in belli başlı fabulları ezberletilmiştir bana ve bu masalların taşıdığı her bir ahlaksal çıkarım dikkatlice açıklanmıştır da. Öğrenmiş olduğum bu masallar arasındaysa, mükemmel olmayan bir dünyada çalışkanlığın ödüllendirilirken, havailiğin cezalandırılmasının konu edildiği o faydalı öğüdün genç nesiller tarafından anlaşılmasını sağlamak için tasarlanmış karınca ve çekirgenin hikayesiydi. Bu takdire şayan fabulda, herkesin incelikli davranıp da hata ederek bildiğini sandığı bir şeyi anlatıyor olmaktan dolayı özür diliyorum, karınca yorucu geçen yaz mevsimini kışlık ihtiyaçlarını bir araya getirmekle geçirir. Bu sırada çekirge ise güneşe karşı şarkılarını söylerken bir otun sapına oturarak geçirmiştir günlerini. Sonrasında kış gelir ve çalışkan karınca kış mevsimini rahatça geçirebileceği miktarda erzakını temin etmiş durumdadır. Ancak tembel çekirgenin boş bir merdivenden başka elinde avucunda sahip olduğu bir şey yoktur. Bu yüzden kalkar, karıncaya gider ve birazcık yiyecek için karıncaya yalvarır. Ardından karınca çekirgeye o bilindik cevabı verir. Bütün bir yaz boyunca ne yaptın?
Sözüm meclisten dışarı, lakin şarkı söyledim.
Günlerce, gecelerce şarkılar söyledim durdum.
Şarkılar söyledin demek. Şimdi de git ve dans et o zaman.
Bunu kendi kanaatimce, karıncanın huysuzluğuna yormaktan çok, kendimi bu hikayenin verdiği öğütle hiçbir zaman bağdaştıramadığım ve ahlaki anlamda yetersiz kalan çocukluğun vermiş olduğu o mantıksızlık haline yorarım. Benim bu hikayede duygularını paylaştığım karakter çekirgeydi. Ve bazı zamanlar bir karıncayı asla onu çiğnemeden bıraktığımı görmemişimdir. Bu kıssadan hisseli ve o zamandan beri keşfettiğime göre bu tamamıyla insancıl bir şeydi. Bu kıssadan hisseli anlatım tarzıyla yazılmış hikayede benim ihtiyatlı ve sağduyulu olmayı onaylamayışımı açıklamanın peşinden koşulduğunu gördüm. Ertesi gün George Ramsay'i bir restoranda tek başına öğle yemeği yerken gördüğümde bu hikayeyi düşünmeden edemedim. Ramsay dışında dünya üzerindeki hiç kimsenin yüzünde bu denli derin ve kasvetli bir ifadeye rastlamamıştım. Onu gördüğümde öylece boşluğa bakmaktaydı. Onun için üzülüyormuş gibiydi. İlk aklıma gelense, talihsiz erkek kardeşinin yine kendisine sorun yarattığıydı. Ona doğru ilerledim ve ''Nasılsın?'' diye sordum.
''Pek neşeli sayılmam.'' diye cevapladı.
''Tam mı yine?''
Bir iç geçirişten sonra, evet, yine tam, dedi. Neden hala uğraşıyorsun onun için? Dünyada onun için yapılabilecek her şeyi yaptın. Onun artık umutsuz bir vaka olduğunu anlamalısın.
Sanıyorum ki her ailede bir günah keçisi var. Tam 20 senedir keder veren bir kuyruk gibi George'un peşindeydi. Aslında hayata iyi başlamıştı. Ticaret hayatına atıldı. Evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Ramsay'ler son derece saygı duyulan insanlardı. Ve Tom Ramsay'in de faydalı ve onurlu bir şekilde sürecek bir kariyer hayatına sahip olacağının düşünülmesi için her türlü sebep mevcuttu. Ancak bir gün, öncesinde herhangi bir şey söylemeden, çalışmayı sevmediğini ve kendisinin evlilik için uygun biri olmadığını ilan ediverdi. Daha güzel vakit geçirmek istiyormuş. Çıkan itirazlara kulak asmadı. Eşini ve iş yerini bırakıp gitti. Az miktarda parası vardı ve Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde iki mutlu sene geçirdi. Yaptığı şeyler zaman zaman ailesinin kulağına geliyordu ve bu insanlar duydukları karşısında derinden etkilenmişe benziyorlardı. Muhakkak ki güzel vakit geçirmişti. Ancak ailesi başlarını sallayıp parası bittiğinde ne olacağını merak ettiler. Çok geçmeden de ödünç para aldığını öğrendiler. Ahlaki değerlerden bir haber ve çekici bir insandı. Borç para vermek konusunda reddedilmesi ondan daha güç bir insan daha tanımadım ben. Arkadaşlarından sağladığı düzenli bir geliri vardı ve çok kolay arkadaş edinirdi. Ama her zaman derdi ki, ''İhtiyaçların için harcadığın para sıkıcıdır. Harcaması keyifli olan para lükslerindir.'' Bunun için de abisi George'a bel bağladı. George için çekiciliğini israf etmedi. George ciddi bir adamdı ve bu tip baştan çıkarımlar karşısında mantıksızlaşırdı. George saygıdeğer bir insandı. Bir ya da iki kere Tom'un kendini ıslah edeceği sözlerine inandı ve ona yeni bir başlangıç yapabilmesi için yüklü miktarlarda para verdi. Ama Tom bu paralarla bir araba ve birkaç güzel takı satın aldı. Ancak söz konusu durum George'un, kardeşinin hiçbir zaman durulmayacağının farkına varmasını sağlayıp da George ellerini ondan çekince Tom bir an tereddüt etmeden şantaj yapmaya başladı. Saygıdeğer bir avukat için erkek kardeşini en sevdiği restorandaki barın arkasında kokteyl hazırlarken bulması ya da kulübünün önünde bekleyen bir taksinin şoför koltuğunda oturuyor olduğunu görmesi pek de hoş olmazdı. Tom, bir barda çalışmanın ya da taksicilik yapmanın son derece güzel uğraşlar olduğunu, ancak George'un kendisini birkaç yüz pound'a mahkum etmesi durumunda ailesinin onurunu bir dakika dahi düşünmeyeceğini söyledi. George da parayı ödedi. Bir keresinde Tom neredeyse hapsi boyluyordu ve George bu duruma inanılmaz üzüldü. Tom elinden gelen en küçük düşürücü şeyleri yapmıştı. Gerçekten fazlasıyla ileri gitmişti. O zamana kadar hoyratça, düşüncesizce ve bencilce davranmış, ancak George'un yasa dışı olarak adlandıracağı herhangi bir haysiyetsizce hareketi olmamıştı. Ve eğer hakkında dava açılsaydı, kesinlikle tutuklanacaktı. Ancak biricik kardeşinizin hapsi boylamasına izin veremezsiniz. Cranshaw isimli kandırdığı adam, kişiye intikam güden türdendi. Olayı mahkemeye götürmeye kararlıydı. Tom'un alçak bir herifin teki olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söyledi. Bu olay George'un başına bir hayli sorun açtı ve durumu halledebilmesi George'a 500 pound'a mal oldu. Tom ve Cranshaw'un çeki bozdurmak için Monte Carlo'ya gittiklerini öğrendiği dakika, George'u o zamana dek hiç bu kadar öfkeli görmemiştim. Orada mutlu bir ay geçirdiler. 20 senedir Tom yarışlara katıldı ve kumar oynadı. En hoş kızlarla zamparalık etti, dans etti, en pahalı restoranlarda yemekler yedi ve güzel kıyafetler giydi. Daima bir şapka kutusundan fırlamış gibi gözüktü. 46 yaşında olmasına rağmen 35'ten fazla olduğunu sanmazdınız. Eğlenceli bir arkadaştı ve onun son derece değersiz bir insan olduğunu bilmenize rağmen arkadaşlığı keyifli olurdu. Morali her daim yüksekti. Bitmez tükenmez bir neşesi vardı ve inanılmaz bir stile sahipti. Varoluşunun gereği benden aldığı onca para için asla ona kin gütmedim. Onun borcuna ortak olduğumu hissetmediğim bir tek 50 pound vermedim ona. Tom Ramsey, herkeste Tom Ramsey'i tanırdı. Onu yaptıklarından dolayı onaylayamazsınız. Ancak sevmekten de kendinizi alıkoyamazsınız. Zavallı George, hayırsız kardeşinden sadece bir yaş büyüktü ama 60'ındaymış gibi gösteriyordu. Çeyrek asırdır, sene içinde bir kereden fazla 15 günlüğüne bir tatil yapmamıştır. Her sabah saat 9.30'u gösterdiğinde ofisinde olur ve asla 6 olana dek ofisinden ayrılmazdı. George, dürüst, çalışkan ve değerli bir insandı. Kendisine düşüncesinde dahi asla sadakatsiz davranmadığı iyi bir eşi ve mükemmel bir şekilde babalık ettiği 4 kızı vardı. Gelirinin 3/3'ünü bir kenara koyup, bahçesinde sebze meyve yetiştirmeyi ve golf oynamayı düşündüğü bir kasabada 55 yaşına geldiğinde küçük bir evde köşesine çekilmeyi planlamıştı. Hayatı kusursuzdu. Yaşlandığına memnundu. Çünkü Tam da yaşlanıyordu. Ellerini ovuşturarak şöyle dedi. Tam, genç ve yakışıklıyken her şey çok iyiydi. Ancak o benden sadece bir yaş küçük. 4 sene içinde 50 yaşında olmuş olacak. Ve o yaşa geldiğinde, hayat artık eskisi kadar kolay olmayacak onun için. Bense 50 yaşıma geldiğimde 3000 pound'un sahibi olacağım. 25 senedir Tam'ın sürdürdüğü bu yaşamın berbat bir şekilde sonlanacağını söylüyorum. Ve onun bu durumdan hoşlanıp hoşlanmayacağını da göreceğiz. Çalışıp çabalamanın mı, yoksa tembel olmanın mı daha iyi olduğunu göreceğiz.
Zavallı George. Onun yerine kendimi koydum da, yanına oturduğumda, Tam'ın nasıl kötü bir şey yaptığını merak ettim. George, açıkça görülüyordu ki çok üzgündü.
''Ne olduğunu biliyor musun?''
diye sordu bana.
''En kötüsü için hazırladım kendimi. Sonunda Tam'ın polislerin eline düşüp düşmediğini merak ettim.''
George, konuşmak için zar zor toparlayabildi kendini.
''Hayatım boyunca çalışkan, düzgün, saygı duyulan ve açık sözlü bir insan olduğumu inkar edemezsin.'' Çalışma ve tasarrufla geçen bir ömrün ardından, birinci sınıf hisse senetlerinden gelen az bir gelirle köşeme çekilmeyi 4 gözle bekleyebilirdim herhalde. Tanrı'nın beni yerleştirmekten mutluluk duyduğu bu yerde, her zaman görevimi yerine getirdim.
Kesinlikle.
Ve Tam'ın, tembel, 5 para etmez, uçarı ve haysiyetsiz bir serseri olduğunu da inkar edemezsin. Eğer biraz adalet olsaydı, şu anda düşkünler evinde olurdu.
Kesinlikle.
George'un yüzü kıpkırmızı kesilmişti.
Birkaç hafta önce annesi yaşındaki bir kadınla nişanlandı. Ve şu anda o kadın öldü ve sahip olduğu her şeyi Tam'a bıraktı. 500.000 pound. Bir yat. Londra'da bir ev ve kasabada da bir başka ev.
George Ramsey elini yumruk yaparak masaya vurdu.
Bu adil değil. Bu hiç adil değil. Kahretsin. Bu adil değil.
Buna dayanamadım. George'un gazaba gelmiş yüzüne bakınca gülmeye tutuldum. Sandalyemde sallanırken neredeyse düşüyordum. George bu durumu asla affetmedi. Ama Tam sık sık beni Mayfair'deki o büyüleyici evinde verdiği mükemmel akşam yemeklerine davet eder ve bazen benden cüzi miktarda ödünç para alırsa bunun sadece alışkanlıktan ileri geldiğini bilirim. Bu bir hükümdarlıktan başka bir şey değildir.
Son.